Herkese merhabalar. Jotform sponsorluğundaki UX Minimal Podcast'e hoş geldiniz. Bugün Arçelik'ten bir konuğu ağırlıyorum ve eminim kendi tecrübelerinden faydalanacağımız, belki güzel noktalarda derinleşebileceğimiz bir bölüm olacak. Neden böyle düşündüğüme de değinecek olursam, geçtiğimiz haftalarda kendisiyle birlikte konuk olduğumuz bir panelde tasarımın dijital evresine dair sohbet ettik birlikte. Tanışma fırsatını yakaladım ve sıcağı sıcağına podcast'te de konuk olur musun diye sordum. Sağ olsun kırmadı, memnuniyetle katılacağını belirtti. Hatta podcast'i dinlediğini, takip ettiğini de söyledi. Bunun için de ayrıca mutlu oldum şahsen. Özgür Mutlu Öz bizlerle yayınımıza hoş geldin Özgür. Nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Güzel, yani hafta sonunun sabahını bize ayırdın. Hızlıca aksiyon aldık. Güzel bir yayın akışı bizi bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkürler tekrar eşlik ettiğin için.
Rica ederim. Yani dediğin gibi takip ediyorum sizi. Hatta daha öncesinde ekibimizden arkadaşlar UX Minimal'in etkinliklerine gelmişlerdi. Ben gelememiştim.
Evet.
Gelememenin üzüntüsünün yanında sürekli yaptıklarınızı takip ederek aslında ben de sizden çok şey öğreniyorum hala.
Çok çok çok teşekkür ediyorum. Belirttiğim gibi hem fiziki etkinliklerimizde Arçelik'ten konuklarımız oldu, hem yine podcastimizin farklı bölümlerinde de konuk oldu. Yani böyle Arçelik dolu dolu destek oldu diyebilirim UX Minimal topluluğuna.
Süper.
Onun için teşekkür ediyorum.
Süper. Rica ederiz.
Ya burada da seninle sohbet etmek, yani podcast'te de seninle sohbet etmek, seni dinlemek ayrıca keyifli olacak benim için. Şimdi podcast'te ev sahibi olarak genel anlamda seni haliyle bu yayında dinliyor olacağım. Dinleyicilerimiz de yoğunluklu bir şekilde muhabbet esnasında seni dinliyor olacak ama hemen başlamadan ve unutmadan da şunu paylaşmak isterim. Bunu söylerken de abartmıyorum bu arada. Evimizde neredeyse bütün eşyalarımızın markası Arçelik abi. Yani neredeyse dedim, çünkü yayından önce böyle özellikle baktım. İşte televizyon, espresso makinesi, kettle hariç her şey Arçelik. Öncelikle bu başarıyı neye borçlusunuz? Hani ilk sorum bu olsun.
Ya Arçelik tabii bizim Türkiye'de, yurt içinde özellikle çok köklü bir marka ve uzun süredir hani hepimizin aslında şu anda gidip satın alma kararından önce doğduğumuzda evin içinde gördüğümüz markalardan birisi. Özellikle bizim jenerasyonlarımız için. Aileden biri gibi marka değeri olarak baktığımızda halen her yıl işte bir low mark olarak seçilmesi. Yani bu başarı bir kere bu köklülüğe dayanıyor. O köklülüğün içerisinde de sürekli kendini geliştirerek devam etmesi ve kullanıcısına, müşterisine değer vermesi herhalde bu başarıyı güçlendiren etmenler diye düşünüyorum. Hakikaten öyle. Ben gittiğim yerlerde ürünlerimizi gördüğümde çok gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Hele ki yani Türkiye'de bununla çok karşılaşıyoruz ama yurt dışında, dünyanın başka bir yerinde gittiğimiz yerlerde ürünlerimizin kullanıldığını gördüğümde mesela çok ayrı bir gurur oluyor bu. Umarım bu şekilde de devam eder. Elimizden geleni yapıyoruz.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum belirttiğin şeylere. Yani pandeminin öncesinde de ben hani şeyi kalmış aklımda. Böyle Arçelik'in işte çeşitli yerlerde alışveriş mağazaları vesaire gibi AVM'lerde böyle deneyim mağazaları konseptinde de yerler açtığını gözlemlemeye başlamıştım ve hoşuma da gitmişti. Yani süper tabii ki bu tarz şeyler ama işin şakası bir yana marka olarak gerçekten hani kazanmışsınız beni ve az önce senin altını çizip belirttiğin şeylerin buna tabii ki katkısı yatsınamaz. Hani tebrikler demek istiyorum. Bu işin bir parçası olmak da belirttiğin gibi senin için ayrıca değerlidir. Hani empati yaptığımda bunu hissedebiliyorum. Evet. Deyip ben de bu şekilde düşüncelerimi paylaşayım.
Çok teşekkürler.
Ne demek? Ya klasik girişimizi yapalım bence ve önce seni tanıyarak başlayalım mı?
Tamamdır.
Kendinden bahseder misin?
Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde okudum. O bölüm böyle biterken son dönem, son yıl Arçelik'le üniversite sanayi işbirliği kapsamında çeşitli projeler gerçekleştirdik. Orada böyle beyaz eşya tasarımı ile ilgili nedir, ne değildir biraz daha tanıma fırsatım oldu, deneyimleme fırsatım oldu ve mezuniyet sonrası da Arçelik'te iş başvurusunda bulundum. Arçelik'e başladım. Ürün tasarımcısı olarak başladım. Çok güzel, yetkin, böyle kendini sürekli geliştiren bir ekip vardı. O ekibin bir parçası olarak ben de öğrenmeye başladım aslında. Okulda öğrendiklerimin üstüne daha fazlasını öğrenmeye başladım. Tabii bu süreç içerisinde hani o yıllarda böyle hani ürün tasarımından bahsettiğimizde daha çok fiziksel olarak o ürün nasıl bir şekilde şemalde olacak, üzerindeki kontroller vesaire nasıl olacak diye hepsine bütünsel olarak bakıyorduk. Ama zaman geçtikçe işte kullanılabilirlik gibi kavramlar, arayüz gibi kavramlar daha çok konuşulmaya başlandı ve bunun biz de farkına vardık. Ben yüksek lisansımı İTÜ'de Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünde yine biraz daha böyle arayüz konusu üzerine yapmaya başladım. Ve biraz kendimi bu konuda geliştirdim. Zaman içerisinde de Arçelik'te evet bu konuda böyle bu bir disiplin olarak biz uzmanlığımızı nasıl geliştirebiliriz diye de baktık. Farklı yönlerden kendimizi geliştirdik, ekibi destekledik derken biz kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı diye bir yöneticiliği oluşturduk. Endüstriyel Tasarım Direktörlüğü'nün altında. Ben de dediğim gibi yani 2003 yılının sonunda başladığım Arçelik'teki hayatımda, kariyerimde ürün tasarımı, daha sonra kullanıcı deneyimi arayüz tasarımcısı ve şu anda da o ekibi yöneten kişi olarak kariyerime devam ediyorum. Çok kabaca
Süper.
böyle
Bu
özetleyebilirim.
şekilde. Tamam, biraz derinleşeceğiz zaten. Şimdi tasarımcı olarak hikayen nasıl başladı diyeceğim ama biraz bahsettin. Hani ODTÜ'de başlayan bir hikaye ve işte beyaz eşya sektörüne adım. Şimdi Arçelik ürünlerinin bir endüstriyel tasarımı, fiziki olarak bir yapısı var. Yani az önce sen de belirttin. Var ama artık böyle hemen hemen her şeyin birbirine bağlandığı bir dünyada da yani dijital ürünlerin geldiği son noktayla da aslında sen az önce yine buna biraz girdin. Hızla adapte oluyoruz böyle. Yeni nesil bir bağlamda connected device kavramından bahsediyorum aslında. Belki bu soruya böyle özellikle dijital ürünlerdeki tasarım süreçlerinde de düşünecek olursak yine senin az önce paylaştığın gibi artık hani görsel dijital bir arayüz ihtiyacı teknolojinin de geldiği noktayla hayatımıza girdi. Hızlı bir şekilde de yaygınlaşıyor. Birbirleriyle haberleşen ekosistem içerisinde var alıyoruz. Hani bu bağlamda tasarımcı olarak hikayenin başlangıcı ve yine bugüne geldiğimizdeki o bunu yönetsel pozisyonlarda dahil bu tasarımcı olarak hikayeni biraz derinleşebilir miyiz rica etsem?
Yani şöyle, ya tasarım bir problem çözme aslında. Ama öncesinde bir konu daha var ki problemi tespit etme. Yani problemi doğru tespit edeceğiz ve sonrasında bu problemi çözeceğiz. Eğer problemi yanlış tespit edersek, oluşturacağımız çözümler de aslında o problemi çözmeye değil, yeni problemler oluşturmaya götürüyor bizi.
Evet.
Bu bağlamda biz mesela ben hani tasarımcı olarak hikayen deyince bir anda böyle şeye de gittim. Çocukluğuma da gittim. Bizim jenerasyon özellikle şeye girdiğimizde böyle evde işte renkli televizyonların girdiği bir durum, kumandalı televizyonların girdiği bir durum vardı. Mesela apartmanda diğer komşuların evlerine gidip kanal ayarlama işlemini yaptığımı hatırlarım. Hani eskiden sadece bir şey böyle çevrilebilir bir kanal arama çubuğu varken artık işte bir menüye gir, oradan kanal aramaya bas ve HF'ler, UHF'ler böyle belki hiç o ana kadar duymadığımız terimleri öğrenip bu kanalı şurada bulacağız, bunu şöyle yapacağız diye uğraştığımız bir dönem vardı. Dolayısıyla bu değişim içerisinde tasarımcıların da çözmesi gereken problemler daha da farklı bir boyut kazanmaya başladı. Evet, ihtiyaç doğrultusunda o ürünün tanımı değişiyor, yaptığı fiziksel fonksiyonlar değişiyor. Ama bunun yanında bir de bilişsel bir yan da girmeye başlıyor gibi durumlar oldu. Dijitalleşme ki günümüze geldiğimizde aslında bu dijitalleşme inanılmaz bir seviyede. Şu anda bir çamaşır makinesini kullanmak için bile böyle başına gelip işte şeyden aç, on off tuşundan açtıktan sonra ha şimdi ne yapacağım diye düşündüğümüz noktalar olabilir. Oysaki çok basit bir şeye ihtiyacımız var. Çamaşırlarım kirli ve temizlenmesini istiyorum. Hani buradaki bu problemi görüp bunu ben en iyi şekilde nasıl çözebilirim? Hiç daha önce kullanmadığım bir cihazın başına geldiğimde de bunu nasıl çalıştırabilirim? Yani ben şeyi burada görüyorum. Tasarımcının yaratacağı farkı burada görüyorum. Aksi takdirde bir şekilde bir çamaşırlar yıkanır. Hiç fark etmez. Nasıl başlattığınız fark etmez. Ama kullanıcı bunu bir daha yapmak istediğinde ya yine mi bu problemi çözeceğim diye mi yaklaşacak? Yoksa ya evet ben bunu zaten yapmıştım ve yapıyorum deyip işlemini yapacak mı? Gibi bu ihtiyaçları tespit edip bu ihtiyaçlarda kullanıcının hayatında ben neyi nasıl değiştirebilirim tanımını yapmak önemli tasarımcı olarak. Benim bakış açım bu şekilde ve burada hani kullanıcıyı göz ardı etmeden süreçleri ilerletmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, ya gerçekten problemi doğru saptama kısmı senin de bahsettiğin gibi, aktardığın gibi en önemli şey. Çünkü problemi doğru saptamak demek o tasarım sürecinde işte çözüm yolunda doğru şey hakkında bir şeyler üretiyorumun da aslında teyidi oluyor bir bakıma. Onun için paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi tasarım süreçlerine dair böyle biraz bir konuyu çekeceğim ama ondan önce Arçelik'i biraz daha böyle derinleşerek tanımak istiyorum. Hani dinleyicilerimiz de senden dinlesin istiyorum. Tabii ki yurt içinde marka olarak bilmeyen yoktur. Keza yurt dışında da öyle. Böyle müşterileriniz, sizin tasarım süreçlerine dair kullanıcılarınız kimler? Tabii şimdi eminim sende böyle yılların birikmiş bir tecrübesi var Arçelik çatısı altında. Birçok belki farklı tasarım sürecinde de yer almışsındır ama şu an böyle hali hazırda var olan ürünlerinizi yani devam eden projeler babında bunları baz alarak da konuşabiliriz. Hani biraz daha rahatmak adına böyle söylüyorum. Bu bağlamda neler yapıyorsunuz Arçelik'te veya senin ekibin veya içinde dahil olduğunuz süreçlerde?
Hı hı. Yani biz Arçelik olarak farklı pazarlarda farklı markalarla özellikle ihtiyaca yönelik, segmente yönelik farklı çözümler sunma yönünde bir stratejimiz var. 140'tan fazla, 150'den 150'ye yakın farklı ülkede ürünlerimiz satılıyor. Bunu söylemek çok böyle cümle olarak çok kolay ama bu bahsettiğimiz coğrafyada inanılmaz, o az önce bahsettiğimiz inanılmaz farklılık gösteren ihtiyaçlar var. Yani bugün bir Amerika'daki kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları gözeterek yapacağınız bir çözüm Uzak Doğu veya Avrupa'dakinden çok farklılık gösteriyor. Dolayısıyla hedef kullanıcılarımız bu belirlediğimiz pazardaki yaşayan insanlar. Ya biz bir evin içerisinde hani sadece beyaz eşya markası olarak bilinen bir marka değiliz artık. Şu anda ürün gamımızda bir bayiye, Türkiye'de bir bayiye girdiğinizde beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektronik ürünler, televizyon gibi birçok aslında üründen bahsediyoruz. Hatta yani ürünün de ötesinde artık çeşitli servislerden de bahsediyoruz. Nedir bu? İşte HomeWiz diye bir uygulamamız var mesela. Bütün bu bahsettiğimiz cihazlarınızı kontrol edebildiğiniz, kontrol etmenin yanında başka servislere de ulaşabildiğiniz. Bunun gibi hani markalarımızla, farklı markalarımızla farklı pazarlarda kullanıcılara hitap ediyoruz ve evin içerisindeyiz. Evin içerisine girdiğimiz zaman yani bir sabah evde uyandım, işte evden çıkacağım, o süreç içerisinde işte kahvemi hazırlayacağım, kahvaltımı hazırlayacağım, yanıma alacağım, o sırada bir haberlerde bir şey dinleyeceğim veya izleyeceğim gibi o evin içindeki o deneyimin birçok noktasında kullanıcıya dokunuyoruz. Ve bu dokunuşlarımızı da düşündüğümüz zaman biz 7'den yani o evin içerisinde olan herkes aslında bizim potansiyel kullanıcımız haline gelmiş oluyor. Çok genç bir nüfustan da bahsedebiliriz burada. Yaşlı bir nüfustan da bahsedebiliriz. Her birey, evin içindeki her birey bizim ürünlerimizin, servislerimizin potansiyel kullanıcıları haline geliyor. Tabii Arçelik çok büyük bir organizasyon. Yani sadece ürünleriyle bir deneyim yaşatmıyor. Satış sonrası servis hizmetleri vesaire. Yani tüm bunlar da bu markayı ve o kullanıcıların o ürünlerle yaşadığı deneyimi etkileyen şeyler haline geliyor. Hatta üretirken Arçelik'in nelere dikkat ettiği, neleri gözeterek bu ürünleri tasarladığı ve ürettiği bile o kullanıcının ürünü kullanırkenki deneyiminde bir yer ediniyor. Bir memnuniyet veya tam tersi etki bırakabiliyor.
Evet. Yani uçtan uca aslında sistemler tasarlıyorsunuz belki de. Hani işte arayüzden deneyim tasarımına geçiş. Oradan belki müşteri deneyimi ve servis ve sistem tasarımı belki. Yani evin içinde olma kısmı gerçekten çok şeyi bence takdire şayan. Ki birbirleriyle işte beslenen cihazlardan söz ediyorsun. Ve günün sonunda hani düşündüğümüz zaman da evin içi demek aslında bir bakıma insanın kendini en güvenli hissettiği yer demek. O içeride yaşam döngüsünde de kendisini ne kadar rahat hissederse hani sizin sağladığınız bu çözümlerle o kadar da onun belki mutluluğuna bir katkınız oluyor. Bu bağlamda da çok paha biçilemez bir şey diye düşünüyorum ben.
Evet, kesinlikle.
Onun için güzel bir sektör ve güzel deneyimler. Kesinlikle. Gerçekten güzel.
Tabii şu da var. Bunun devamını... özür dilerim. Şu da var. Yani ben evin içinde izledim ama biz Arçelik olarak ihtiyaçların neler olduğunu sürekli gözetiyoruz. Ve mesela son pandemi döneminde biliyorsunuz Arçelik olarak solunum cihazı projesinde de yer aldık.
Hani, evet.
Dolayısıyla evet, böyle güzel. İhtiyaçlar...
Pivot etmek önemli.
İhtiyaçlar kesinlikle. Ne olacak, nerelerde biz dokunabiliriz bu bilgimizle, birikimimizle neler yapabiliriz diye de bir yandan sürekli farklılıklara da bakıyoruz. Onları da nasıl karşılayabiliriz diye düşünüyoruz.
Kesinlikle. Kompetansa göre gerekiyorsa pivot etmek ve bu inisiyatifi almak da çok değerli. Hele ki bu tarz pandemi gibi olgular üstüne düşünecek olursak.
Evet.
Şimdi az önce Özgür şey diyordun da aslında bunun biraz devamını getirelim dilersen. Yani şu an üzerinde çalıştığınız spesifik ürünleriniz mesela neler? Kimlere nasıl çözümler sunuyorsunuz? Biraz bunları paylaşman mümkün müdür bizlerle?
Evet. Yani şimdi öyle bir soru sordun ki aslında o kadar geniş ki ve hakikaten yoğun bir temponun içerisinde aynı anda birçok proje yürütüyoruz. Yani işte dünyanın çeşitli yerlerinde üretim tesislerimiz var. Bunların hepsindeki veya farklı pazarlardaki sunduğumuz bu ürünlerin hepsinin tasarım faaliyetleri bu çatı altından çıkıyor. Dolayısıyla şu an ne diyeyim beyaz eşya gamındaki ürünlerimizi yenilediğimiz projelerimiz var. Küçük ev aletinde yenilikçi hem ürün fikri olarak yenilikçi yaklaşımlar hem eski ürünlerin daha modernize edilmesi teknolojiyle beraber gelişen farklı özelliklerin eklenmesi gibi projelerimiz var. Burada önemli olan aslında yine şeye dönüyorum hani kullanıcılar mesela. Bir yandan yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu yaşlanan nüfusun ihtiyaçları nasıl değişiyor, nasıl değişecek bunları çalışıyoruz. Bir yandan Z jenerasyonu, yeni bir jenerasyon geliyor. Onların ihtiyaçları nasıl değişecek, nasıl oluyor? ona odaklanıyoruz. Çünkü üzerinde çalıştığımız projeler aslında en erken bir yıl, belki iki yıl sonra pazarda olacak projeler. Bunların da yine pazarda kalma süresini minimum bir 5 yıl olarak düşünsek, yani biz aslında şu anda 7 yıl sonra da hala rafta durduğunda bir kullanıcının, bir müşterinin tercih yapacağı bir ürünü tasarlamaya çalışıyoruz. Yani bu bakış açısıyla işte çalıştığımız hani projelerde o gelecekte hala ne olacak, gelecekteki ihtiyaçlar neler olacak ve bizim ürünümüzün işte diğer ürünlere göre tercih edilmesine neler sebep olacak diye bunların üzerinde duruyoruz. Hani spesifik olarak da dediğim gibi dijitalleşmenin çok üzerinde çalıştığımız bir konu. Çünkü kullanıcıları biz gözlemliyoruz, gözlemler yaparak ihtiyaçlarını belirliyoruz. Ama şu anda bu datayı biz farklı yollardan da elde edebiliriz kullanıcılardan. Onun kullanım alışkanlıklarını. Dolayısıyla bu dijitalleşme, datanın ortada dolaşması, bu datayı kullanarak yeni ürün fikirlerinin çıkması bizim tasarım sürecinde kullanacaklarımız. Kullanıcının ise bu datayı sahip olduğunda kendi kendine karar verebilen hizmetlere sahip olabilmesi de kullanıcı tarafındaki bu dijitalleşmenin bir nimeti diyebiliriz. Dolayısıyla bir yandan bu teknolojik gelişmeler masamızda, bir yandan mevcut ürünlerimiz ve onların daha farklı bir şekilde kullanıcıların ihtiyacına nasıl cevap verebileceği konuları masamızda olan konular. Çok geniş çok bir güzel soru yani, orada çok şey yapamadım, evet, evet, spesifik bir yere inemedim.
Yok, gayet güzel bence. Yani genel yaklaşımla çok değerli şeylere değindim bence. Çok güzel. Benim de aklımda şey kalmış bu arada. Bu pandemi sürecinde, şimdi o bilgiyi de nereden edindiğimi de hatırlamıyorum ama doğru mudur? Belki sen bu konuda şey yapabilirsin, söyleyebilirsin. Beyaz eşya satışlarının arttığına dair bir veri kalmış da aklımda. Hani bu şeyi doğru geçiyordu. Şöyle bir şey bahsi geçiyordu. İşte insanlar evlerine kapandıkları için veya işte genel anlamda dışarıya çıkmadıkları için yaşam kalitelerini arttırma babında ve var olana göre de daha iyi belki deneyimleri yaşama adına sürekli şey yapmışlar. Yani bir alım talebi ortaya çıkmış diye bir şey kalmış aklımda şu an.
Doğru bir bilgi. Yani bunun tabii çeşitli sebepleri var. Hepimiz evlere kapandık. Daha önce hiç öğlen yemek pişmeyen evde öğlen de yemek hazırlanmaya başlandı. İşte günde sadece belki sabah kahvaltısı da yapılmıyordu. Hani böyle bir ne diyelim, bir beyaz eşya kullanım sıklığının arttığı, yemek hazırlama olsun, bu temizlik olsun, yani evde, bizim evde geçiren zamanın artmasıyla beraber bizim ürünlerimizin ürünlerimize olan ihtiyaç artı kullanım sıklığı da ciddi arttı. Bazılarımızın evinde olmayan cihazları, ya evet ben evdeyim ve buna ihtiyacım var deyip o ihtiyacın farkına varıp gidip almak yönünde çeşitli aksiyonlar oldu. Veya evde senin de dediğin gibi, evet bir ürünüm var ama bunun daha farklı özelliklerine de ihtiyacım oluyor. Dolayısıyla bir değişiklik yapayım diye gidip yenileme gibi çeşitli şeylerde, hareketlerde gördük. Dolayısıyla evet, pandemi şu seviyede şimdiye kadar bizim işte gıda hazırlama olsun, temizlik olsun, hani o gruptaki birçok ürünümüzün satış adedini arttıran bir etkisi oldu. Tabii bu şimdiye kadarki durum. Hani bundan sonrasıyla ilgili nasıl devam edecek kısmını çeşitli analizlerle biz de anlamaya çalışıyoruz açıkçası.
Güzel. Güzel. Biraz tasarım ekibine doğru sohbeti çekelim mi o zaman? Hı hı. Tasarım ekibiniz nasıl? Kimlerden oluşuyor? Roller neler? Biraz bundan bahsedebilir misin?
Hı hı. Yani Arçelik'te endüstriyel tasarım direktörlüğü olarak ürün ve servislerin tasarım hizmetini böyle bir direktörlüğün içerisinde yönetiyoruz. Zaman içerisinde çok gelişen, değişen bir yapısı da oldu. Şu anki halimizde beyaz eşya ürün tasarımıyla ilgili uğraşan bir ekibimiz. Küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ürün tasarımıyla çalışan bir ekibimiz. Grafik tasarım konularını çalışan bir ekibimiz. Malzeme, renk ve trend takibiyle ilgili çalışan bir ekibimiz ve kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımını çalışan bir ekibimiz var. Bunun dışında bir model atölyemiz var. Böyle multidisipliner bir ekip çalışıyoruz. Bu Türkiye ofisimiz. Bunun dışında Amsterdam'da ve Çin'de de tasarım ofislerimiz var ve oralarda da lokal tasarımcılar çalışıyorlar. Tabii bunlar yani Arçelik olarak baktığımızda bunun dışında da aslında ekipler var. Yani az önce bahsettiğimiz bu müşteri deneyimi özellikle veya satış sonrası hizmetlerle ilgili çalışan farklı birimler de var tasarım anlamında. Ama bizim şu anda bulunduğum, yani benim de bulunduğum ekip daha çok ürün ve servisler, kullanıcıyla buluşan ürün ve servislerin tasarımından sorumlu.
Az önce şeyi ayrıca belirttin ya, işte kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı ekibi diye. Senin günlük hayatın yoğun bir şekilde ya da rol olarak orada mı yer alıyorsun? Yoksa tamam. Şimdi o zaman o kısma biraz derinleşsek mi? Yani o perspektifte yaklaşacak olursak tasarım süreçlerinize dair biraz bahsedebilir misin bize?
Yani proje, yani gelen projeye göre değişiklik gösteriyor tabii bu, ama ağırlıklı olarak bir ürün, sonuçta bir ürün tasarlıyoruz. İşte yine böyle bir örnek verecek olursak çamaşır makinesini tasarlıyoruz. Çamaşır makinesinde ürün tasarımcısı ile beraber kullanıcı deneyimi arayüz tasarımcısı ekip oluşturuyor. İşte grafik tasarımcısı da bu ekibin içine giriyor ve bu ekip olarak bu proje devam ediyor. Çünkü işte kapağının büyük olması, içine yükleyeceğim eşyaların daha kolay yüklenmesiyle ilgili kararları ürün tasarımcısı alırken, bunun arayüzünde işte yazdığımız şeylerin, oraya koyduğumuz şeylerin okunabilmesi, büyüklüğü, oraya yaptığımız serigrafilerle ilgili işte grafik tasarım ekibinden. Buna bastığımda bu tuşa ne oluyor? 8 tane fonksiyonu 5 tane tuşla vermeye çalıştığımda acaba nelerle karşılaşıyor kullanıcı? Nasıl bunun çalıştıracak, bu ürünü çalıştıracak veya durduracak gibi... Hepsi bir araya geldiğinde o ürünü oluşturuyor. Dolayısıyla bizim sürecimizde bu anlamda bu farklı disiplindeki, tasarım disiplindeki kişilerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Biz oradaki kendi briefimizi aldığımızda, kullanıcı deneyimi arayüz tasarımı olarak aldığımızda sürecimiz bir eğer gerekiyorsa araştırmayla, research'le başlıyor. Brief'e odaklanıyoruz. Yani bunu brief'i yapan da bize ürün yönetimi olabiliyor. İşletmelerden çeşitli konularda brief'ler gelebiliyor, talepler gelebiliyor. Dolayısıyla öncelikle ona odaklanıyoruz. Daha sonra ürün tasarımı, dediğim gibi grafik tasarım veya diğer uzmanlıklarla beraber kendi limitlerimizi, neleri yapabileceğimizi belirliyoruz ve gerekiyorsa bir research çalışması, daha sonra bunun akışı nasıl olacak? Akış sonrasında işte teknolojik olarak burada neler kullanılacak ve en son işte en basit böyle ledli bir ürün yaptığımızda o ledin yanıp sönme frekansının ne olacağı, yanıp söndüğünde ne anlama geleceği, buzzer'dan nasıl bir ses çıkacağı gibi bütün o kararları alıp bunları development'ını yapacak olan mühendislik ekiplerine aktarmak şeklinde gerçekleşiyor. Tabii dediğim gibi bu projeye göre bu süreç içerisindeki bazı yerler farklı ağırlıkta işlenebiliyor. Yani çünkü her zaman sıfırdan bir ürün de yapmıyoruz. Bazen elimizdeki var olan ürünlerde çeşitli değişiklikler yaptığımız projelerimiz de oluyor. O zaman bu sürecin içerisindeki bazı adımlar daha detaylı olup bazı adımlar ise daha elimizdeki verilerle kabullenerek ilerlediğimiz şekilde devam edebiliyor.
Evet, güzel, çok güzel. Ya zaten bu bir gereksinim tabii ki ama yani özellikle hani altını çizmekte fayda görüyorum. Böyle farklı disiplinlerin birbirini beslediği bir ortamda bir şeyler üretmek gerçekten çalışan bağımında da çok değerli. Hem kişilerin kendi kişisel gelişimi hem de çıkan sonuç olarak. Onun için güzel bir sistem.
Kesinlikle
yani
katılıyorum.
Belirttiğim gibi bu belki bir zorunluluktan doğan bir şey. Hani teknolojinin ve tüketimin geldiği şu noktada. Ama bunu böyle altını çizmek değerli diye düşünüyorum. Şu an uzaktan çalışıyorsunuz sanırım, değil mi?
Şu an hibrit bir yapımız var. Çünkü biz aynı zamanda tasarım merkeziyiz. Sanayi Bakanlığı'nın yayınladığı çalışma şartlarına da uyum sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla şu an için bakanlığın ve Arçelik'in aldığı kararlar doğrultusunda yarı zaman ofis, yarı zaman evden çalışma şeklinde devam ediyoruz.
Evet, güzel. Ya aslında biraz böyle hani şu sebeple sordum bunu. Hani bunu göz ardı edecek olursak nasıl bir çalışma ortamımız var diyecektim ama böyle bunu belki şöyle evritelim o zaman. Hani genel anlamda değerlendirecek olursak Özgür, senin böyle bir ortalama iş günün nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun aktif olarak?
Yani tabii pandemiyle beraber değişen bir durum oldu. Bu bir gerçek. Yani pandemi öncesi tamamen ofiste çalıştığımızdaki iletişim kanallarımızla şu anki kullandığımız iletişim kanallarımız farklılık gösteriyor ekipler arasındaki. Yani bu home office çalıştığımızda da aslında bazı arkadaşlarımız hala ofiste de olabiliyor. Dolayısıyla yani benim böyle gün içerisindeki yaptığım işlerin en büyük çoğunluğu bu network ve işte ekip arkadaşlarımla, diğer proje, beraber proje yaptığımız ekiplerle toplantılar şeklinde geçiyor. Onlarla bilgi alışverişi yapmak, gelinen durumla veya yapılacaklarla ilgili çeşitli kararlar almak. Ekip içerisinde ise işte haftanın belirli günlerinde sabit toplantı zamanlarımız var. O zamanlarda bir araya gelip planlarımızı konuşuyoruz. İşte bu hafta ne yapacağız, neyi hedefliyoruz, hangi projede neredeyiz. Bütün bunların bilgi alışverişini yapıyoruz. Başka bir toplantı maddemiz, işte belirlediğimiz farklı bir gün ve saatteki toplantımızda bilgi alışverişi yapıyoruz. Çünkü tasarım, yani kullanıcı deneyimi arayüz tasarımında biliyorsunuz hani onun da böyle alt kırınımında farklı disiplinler var. İşte araştırmacı olan işte journey'lerle ilgili işte uzman olan arkadaşlarımız var. Veya UI tarafında uzman olan arkadaşlarımız var. Hani farklı uzmanlıklar var. Ama bir yandan da aldığımız bir projede işte ben şurasını yaparım ondan sonra bu kişiye aktarırım gibi bir yapı değil. Daha çok projenin her aşamasından sorumlu olduğumuz bir sahiplenme ve iş bölümüyle ilerliyoruz. Bu da neyi gerektiriyor? Aslında farklı uzmanlıklarda olan arkadaşların projelere dahil olarak o projeye katkı sağlamasını gerektiriyor. Yani benim yürüttüğüm bir projeye yeri geldiğinde başka bir arkadaşımın da yorum yapabilmesi çok kıymetli. Bu hem benim gelişimim, hem o projenin gelişimi, hem de o katkı yapan arkadaşın da farklı konulara kafa yorması ve o tarafta da bilgi dağarcığını genişletebilmesi için. Dolayısıyla bazı günlerde belirlediğimiz mesela toplantılarda da kendi projelerimizi ekip içerisinde paylaşarak yorumlar alıp projeye katkılar vermeye çalışıyoruz.
Böyle reviewlar şeklinde.
Evet, evet. Yani ağırlıklı bir toplantı gündemi şeklinde gidiyor dediğim gibi. Bunu da aslında böyle nasıl daha verimli yaparız, nasıl daha iyi yaparız diye de sürekli arayış içerisindeyiz bu değişen şartlarla beraber. Çünkü aslında pandemi geçse bile bu uzaktan çalışma hayatımızdan çıkmayacak belirli yerlerde
gibi görünüyor.
Çünkü evet, faydalı olduğu yerleri de gördük, bunu da deneyimledik veya hepimiz buna geçtiğimiz durumda işlediğini de gördük. Çünkü daha önce de ya fiziksel olarak görüşmek varken neden dijital olsun ki diye sorguladığımız yerlerde işte dijitalde de aslında olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu da daha verimli nasıl yaparız diye de tasarım süreçlerinde biz neyi nasıl farklı kullanabiliriz diye, farklı araçlar neler kullanabiliriz diye de bir yandan sürekli bakıyoruz. Kullandığımız araçlarda da değişiklikler oldu bu anlamda.
Senin de az önce belirttiğin gibi aslında dijital dönüşümü bir kaldıraç sebebi doğurdu bu pandemi olayı. Ve ortalama 5 ila 10 yıl arası bu dönüşüm hızını işte birçok firmayla değişecek olarak da itme babında hızlandırdığına dair şeyler okuduğumu ben de hatırlıyorum.
Evet, evet.
Peki şeyi sorabilir miyim? Böyle özgür, mutlu öz kendini geliştirmek için neler yapar? Nelerden ilham alır? Veya Arçelik firma olarak bu gibi şeylerde çalışanlarına ne gibi imkanlar sağlar? Bunlara da değinebilir misin rica etsem?
Tabii. Yani tabii yani bulunduğumuz sektör vesaire düşündüğümüz zaman bu sektörle ilgili fuarlar, bu sektördeki yapılan çalışmalar, konferanslar, hatta sektörün dışında hani işte evin içinde izliyoruz ama otomotiv sektöründe neler oluyor, neler değişiyor? Hani onların da sürekli takibi konusu var. Bunun dışında teknoloji nereye gidiyor? Bizim yan sanayilerimiz veya bize tedarik, ürün tedariği eden, teknoloji tedariği eden firmalar neler yapıyorlar? Onların yol haritalarında neler var? Veya biz fikirlerimizle onlara nasıl yön verebiliriz? Yani bütün bunlara bakıyoruz. Ama tabii bunlar böyle nereye gidebileceğimiz konusunda bize fikirler veriyor. Ama bunun yani bunların dışında yani bizim iyi birer gözlemci olmamız gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Az önce dedik ya işte yaşlanan nüfus sayısındaki artıştan bahsettik biraz önce. Hı hı. Acaba bu bize ne getirecek? Ve şu anda üzerinde çalıştığımız bir ürünün aslında 7 yıl sonra da hala 8 yıl sonra da hala pazarda olması kullanılıyor. Yani satın alma olarak baktığımızda öyle, kullanım olarak baktığımızda hatta 10 yıl, 15 yıl sonra da hala kullanılan bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla hala bir ihtiyacı karşılayabilmesi. Mesela burada ben gençlerle çalışmak, hatta çocuklarla çalışmak konusuna da mesela değinmek istiyorum. Çünkü işte onlarla konuştukça onların bakış açısı, bizim bir süre sonra bu ürünlerimizin kullanıcısı onlar haline gelecekler. Dolayısıyla onların bakış açısı, onların ihtiyaçları aslında benim şu anki bugün çalıştığım konuları oluşturmalı diye düşündüğümden böyle hani yeni nesil işte çocukların bakış açısı vesaire hani buralardan da beslenmeye çalışıyorum. Yani kendi çocuğum da var. İşte bir bakıyorum eline işte tableti aldığında hangi uygulamalarla neler yapıyor, video editlemeler yapıyor. Bir şeyleri çiziyor, bir beklentileri var yani şeyi bakış açıları tamamen farklı. Hani bizim işte bir video editlemeyle ilgili hayal edemediğimiz şeyi şu anda o böyle normal yazı yazar gibi video editlemeye başlamış mesela 10 yaşında bir çocuktan bahsediyorum gibi. Hani çok farklı bakış açıları gelişiyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani bugün benim uğraştığım projeleri, kullanıcıları aslında onlar. Dolayısıyla evet. Oradan da beslenmek gerekiyor. Ona da zaman ayırmaya çalışıyorum.
Çok güzel. Yeni başlayacak tasarımcılara ya da genel olarak bu yayını dinleyenlere bir tasarımcı olarak önerilerin neler olur peki?
Ya bunu böyle her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Ben şahsen de çalışıyorum. Yani biraz meraklı olmak gerekiyor. Tasarımcılar olarak bizim bir vizyonumuzun olması gerekiyor. Sadece talep edileni yapmak o günü kurtarır. Ama biz geleceğe eğer yön vereceksek, bu vizyonda olacaksak biraz talep edilenin dışında işte bu etrafta neler olup bitiyor ve aslında bizi nasıl bir gelecek bekliyorla ilgili kafa yormak gerekiyor, merak etmek gerekiyor, bunu sorgulamak gerekiyor ve ben oldum, ben bildim demeden sürekli öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Yani bu çok önemli. Çünkü her şey sürekli değişiyor ve öğrenecek her zaman bir şeyler var. Bunu bırakmadan o merakla kendilerini olabildiğince geliştirsinler. Çünkü neyi ne zaman kullanacakları ile ilgili önlerinde net bir harita kimsenin yok. Kimsenin önünde böyle bir harita yok. Dolayısıyla ne kadar hazır olursanız ihtiyacınız olduğunda onu çıkarıp masaya koymak ve yön vermek konusunda da o kadar yetkin olursunuz.
Evet, süper. Şu an aktif iş ilanınız var mı? Evet.
Aktif iş ilanımız var. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani
Yani aslında bir
ekibimizi
tasarımcı arayışınız
var.
veya
Tabii.
sürekli açık bir ilanınız var ise bunun mesajını verebiliriz şu an yayında. Onun
Yani
için sordum bunu.
ekibimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hani bu konuda işte gerçekten bizimle de ekip arkadaşı olmayı isteyecek kişilerle her zaman tanışmak, beraber neler yapabiliriz tartışmak da istiyoruz. Aktif arayışımız da oluyor. Hatta Arçelik sadece tasarım disiplininde değil, şöyle bir program açıkladı, Fresh Start diye. Özellikle yeni mezun veya işte mezuniyet aşamasına yaklaşmış olan öğrencilerin başvurabileceği bir program. Onu muhakkak LinkedIn'de vesaire araştırdığınızda bulabilirsiniz, Fresh Start'ı. Ve orada mesela bir süre firmayla beraber belirli bir projenin üzerinde çalışıp hem deneyim kazanma hem de firmanın içerisindeki kültürü öğrenme şansı elde ediliyor. Böyle programlara çok kıymet veriyoruz. Yani
Güzel.
aradığımız tasarımcılarda da yani ben özellikle kullanıcı deneyimi arayüz tasarımında mesela şöyle profillerle de karşılaşabiliyorum. İşte UI'ciyim, ben UI yaparım. Hani işte UX'ciyim veya gibi. Yani tasarım ve tasarımını yaptığımız süreç içerisinde o kolaborasyon ve aslında sadece bir konudaki o kadar özelleşmek ve bunu yaparım bakış açısı yerine o süreç içerisinde diğer paydaşlar da neler yapıyorlar, nelere ihtiyacı oluyor ve beraber çalışma mümkünse beraber ama değilse de hani o süreçlerin de takibini yapabilecek. Çünkü onlar da birer tasarım süreci bu arada. Onları da yapabilecek yetkinlikleri kendilerinde barındırmalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yani işin oradaki yapıları birbirinden koparmak her zaman çok mümkün değil. Ürünün bitmiş hali, kullanıcıyla buluşmuş hali çok önemli. Kullanıcı orada ya bu UI'cinin yaptığı bir şeydi, bu UX'cinin yaptığı şeydi diye değerlendirmiyor. O ürünü kullanırkenki deneyime bakıyor. Dolayısıyla oradaki o geçişlerin vesairenin çok pürüzsüz olabilmesi için tasarımcılar olarak bizim aslında o bütünsel bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Bu önemli. Hani özellikle yolun başında olan arkadaşlar için hani bunu tavsiye edebilirim. O bütünsel yaklaşımı o bakış açısıyla yaklaşmak faydalı olacaktır.
Evet, kesinlikle değerli düşünceler. Teşekkür ediyorum paylaştıkların için. Peki bu yayını dinleyip sana bir şey sormak isteyenler nasıl ulaşabilirler?
Yani LinkedIn üzerinden olabilir, çeşitli diğer sosyal medyalardan hani olabilir veya direkt mail atabilirler. ozgur.oz@arcelik.com. Olabildiğince hani yanıt vermeye çalışıyorum. Eğer arada gecikenler veya gözden kaçanlar olabiliyordur, kusura bakmasınlar. Ama olabildiğince uygun bir şekilde, uygun bir zamanlamada elimden geleni her zaman yapıyorum. Çünkü yani iletişim çok önemli. Yani tasarımcı için bence tasarım kabiliyeti kadar böyle iletişim kabiliyeti de önemli. O yüzden buna ben de özen gösteriyorum. Her zaman bir şeyleri konuşmak için ulaşabilirler.
Harika. Harika. Özgür, benim için yine keyifli bir sohbet oldu. Arçelik'i dinledik ve tecrübelerini paylaştığın, eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Şu an sonuna geldiğimize inanamıyorum ben de. O kadar hızlı geçti ki gerçekten
Evet,
keyifliydi benim
söylemiştim
için de.
başına. Aynen. Kesinlikle. Ya böyle hızlıca kararlaştırıp bu kaydı gerçekleştirebildik. Son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin şeyler varsa senden dinleyelim. Ardından ben izninle kapanış konuşmama geçeyim.
Ya hani ağırlıklı böyle tasarımcıların dinleyeceğini düşünüyorum ve hakikaten çok keyifli bir mesleğimiz var diyeceğim. Yani bunun zorlukları da var yanında. Çünkü bazen ikna etmek, bir şeylerin doğru olduğu şekliyle yapılması gerektiğine ikna etmek kolay olmuyor. Özellikle yeni bir şeyleri kullanıcılarla yaptığımız testlerde bile kullanıcıların bazen tepki gösterebildikleri bazı uygulamalar olabiliyor. Dolayısıyla işte research'te olsun, işte en son kullanılabilirlik testlerinde olsun, hani ne yaptığımızın farkında olarak ilerlememiz lazım. Hangi metotla neyi araştırıyoruz ve oradan ne elde ediyoruz? Doğru problem tespiti, doğru sorular ve doğru tasarım için bizim oldukça donanımlı olmamız gerekiyor. Bu meslekle dokunduğumuz hayatlar, yaptığımız şey hakikaten çok büyük haz veriyor. Konuşmanın başında bahsetmiştik hani işte bir otel odasına girdiğimde bizim markamızın bir televizyonunu kullanmaya başladığımda veya radyosunu başucumda gördüğümdeki haz, işte başka bir yine ülkede birinin evine gittiğimizde bizim tasarladığımız bir ürünün orada kullanılıyor olması. Hani
Tabir
bunlar çok
edilemez.
çok
Evet.
kıymetli hakikaten ve bizim meslekte de böyle şeydir biraz da memnuniyetler çok dile getirilmez. Ancak sorun olduğunda böyle ya buraya da bastım çalışmadığı gibi şeyler olur. Hani
Evet.
o yüzden onları böyle uzaktan hissedebilmek, o hazzı alabilmek çok güzel bir duygu diye hani son kapanışı böyle yapabilirim.
Çok çok güzel şeylerden bahsettin. Yani dediğin gibi aslında iyi tasarım problemsiz oluyor. Orada hani bu bir dijital görsel arayüzse kullanıcı orada herhangi bir problem olduğunu fark etmiyor, hissetmiyor. Zaten bizim değer önerimiz bu, değil
Evet,
mi?
kesinlikle.
Yani o problemini, o ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayacak etkileşimli akışlarla bir sonuca nihayetinde erdirmek. Ve kullanıcı da zaten hedeflerine sorunsuz bir şekilde ulaşırsa amacına ulaşmış oluyor. Gerçekten böyle bir şeyi var. Hani sen öyle şekilde aktarınca bir dilema var. Yani iyi tasarım evet sorunsuzdur ve kullanıcı hiç onu dile getirmez. Hayatında düz bir şekilde devam eder. Ama kötü bir şey, kötü bir deneyimle karşılaştığı zamansa bir yerlerde böyle bir o hissedilir ve dile getirilir. Veya işte olumsuz geri dönüşleri o bağlamda maalesef fazla duyar oluyoruz. Ama
Evet.
yine senin de paylaştığın gibi şu hani ben pardon.
Evet, yani iyi olduğu zaman hani tekrar tercih etmede sizin yaptığınız diğer ürünlere yönelmesi gibi bir tabii ki uzun vadede bir şeyi var. Yani memnun kal yani sorun yaşamadım, memnun kaldım. Dolayısıyla ben yine tekrar bu ürünümü değiştirecek olsam işte aynı modele, aynı markaya yönelebilirim diye. Öyle bir uzun vadedeki bir dönüşü var tabii ki. Hani bunu fark etmek gerekiyor zaten. En önemli şey bu.
Kesinlikle. Kesinlikle. Müşteri sadakatini sağlıyor olabilmek çok değerli söylediğin gibi. Ya öte yandan da hani şeyden bahsettin ya işte yani keyifle yapmak, işini keyifle yapıyor olmak. Hani derler ya öyle bir işin olsun ki hayatın boyunca çalışma. Yani o akışta olabilmek, öyle bir iş ekosisteminde bireysel olarak yaşıyor olabilmek gerçekten çok değerli. Yani umarım herkes böyle senin o hissiyatını günün sonunda yaşayacak tecrübeleri edinerek hayatlarını sürdürürler. Ben de mesela bir tasarımcı olarak hep şey diyorum hani bu değer katmayı da böyle vurgulaya vurgulaya altını çizdin ya. Ya gerçekten böyle insanların işte problemlerini çözecek tasarımlar sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmak ve bir bağlamda da bunu hissedebilmek bizim işi için çok değerli bir şey. Onun için ben de bu şekilde katkımı bu düşüncelerin doğrultusunda eklemiş olayım.
Teşekkürler.
Evet. O zaman izninle kapanış konuşmama geçiyorum ben.
Lütfen.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Podcast'imizi başkalarının da erişebilmesi için paylaşırsanız seviniriz. Web sayfamız uxminimal.com üzerinden tüm UX Minimal kanallarına erişip bizi aktif olduğunuz yerlerden takip edebilirsiniz. Patreon'dan da destek olursanız yine seviniriz. Ayrıca buradan destek olan tüm patronlarımıza da teşekkürler. Bir yayının daha sonuna geldik. Özgür, tekrar katkından dolayı, paylaştıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok keyifle dinledim seni. Umarım bu podcast'i dinleyenler de aynı keyfi alırlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.